Ahmet Akgül'ün son 50 yıldaki çarpıcı saptamaları ve acı sonuçları. Bizim bildiğimiz ve takip edip öğrendiğimiz kadarıyla, tam 60 yıldır, imani ve Kur'ani çizgisinden, İslami istikametinden, muhterem Hacı Haydar Efendi'nin tasavvufi disiplininden, Aziz Erbakan hocamızın izinden ve partilerinden, insani hedeflerinden ve vicdani kanaatinden, manevi cesaret ve ciddiyetinden, Allah'ın hidayet ve inayetiyle, asla şaşmamış, haktan caymamış, kutlu gayesinden ve gayretinden asla yılmamış. Teklif edilen çok cazip siyasi makamlara ve dünyevi imkanlara asla kulak asmamış, sade ve vakur yaşamını hiç elden bırakmamış, hatta farklı ve aykırı partililer ve kesimler arasında ve ortak değerler etrafında milli birlik ve dirlik eksenli bir milli mutabakat arayışından hiç yorulmamış, bilgin ve mücahit bir insan tanıyoruz. Üstad Ahmet Akgül. Yahu, yarım asrı aşkındır, bütün bu saptama ve uyarılarında hep haklı çıkan. Şayet camiamız ve teşkilatlarımızca, izan ve insaf ehli insanlarımızca, dinlenip değerlendirilseydi, hem milli görüş hareketimize ve hizmetlerimize, hem tüm ülkemize ve milletimize yönelik bunca talan ve tahribatların yaşanmayacağı ve en az zararla atlatılacağı kesin olan bir zata karşı, onlarca kişi ve girişimle ilgili bütün tespit ve tahlilleri aynen çıkan bu bilge şahsiyetin, şu an aklımıza yatmayan diğer uyarılarının da doğru çıkma ihtimalini hesaba katarak, dikkate alalım ve ona göre tedbirli davranalım demeleri gerekirken, bu hırçın ve vırpalayıcı yaklaşımları yüzünden yakında çok mahcup ve mahrum olacaklarını hiç düşünmüyorlar mı? Efendim, Ahmet Hoca çok sertmiş. Tabii bu sertlik, netliğinden ve mertliğinden kaynaklıdır. Hatta kimsenin akıbeti ve ahireti mahvolmasın diye, yüksek bir merhametten dolayı bazen sert davranmaktadır. Erbakan hocamızın tabiriyle, böylesine çelitleşmemiş olsaydı, 60 yıldır tüm zulüm, nifak ve hıyanet cephesine karşı bunca dışlanmaya, düşmanlığa, hakaret ve haksızlığa rağmen hala dimdik durabilir miydi? Yüzden fazla orijinal eseri yazabilir miydi? Necip Fazıl'ın kıskançlığı. Milli Nizam Partisi'nin kuruluş bildirgesini yazan rahmetli Necip Fazıl, 1975'lerden sonra kıskançlık damarı kabarmaya, Erbakan'ı rakip gibi görmeye başlamıştı. Konferans ve yazılarında kafaları karıştıran, Erbakan hocamız hakkında suizan oluşturan ima ve ithamlara yoğunlaşınca, Üstad Ahmet Akgül hocamız hem şahsını hem dava mensuplarımızı uyarmak, üzücü ve küçük düşürücü sonuçlara karşı tedbirli davranmak gereğini yazıp anlatmaya mecbur kalmışlardı. Maalesef, sen kim oluyorsun, her konuya burnunu sokuyorsun diyerek kendisine bir linç kampanyası başlatmışlardı. Ve sonunda, rapor 1, rapor 2 gibi, baştan sona iftira, uydurma ve hakaretlerle dolu hezeyanlar sıralayan Necip Fazıl, bizden resmen ve fiilen kopmuşlardı. Aziz Erbakan hocamız ne müstesna ve muhterem bir zattı ki, bu tür haksız ithamlara kalkışan şahısların hiçbirisine karşılık vermeye veya sitem etmeye bile kalkışmamışlardı. Ama milletvekili yaptıklarından, belediye başkanlarından, Milli Gazete ve Yeni Devir'deki yazar çizer takımından da bu iftiralara karşı hiç kimseden tıs çıkmamıştı. Dava hatırına ve susan dilsiz şeytan olmamak adına bunların hepsine ve aynı süreçte en okkalı ve oturaklı yanıtları yazıp konuşan ve hak için elini ateşe sokan tek kişi yine Ahmet Akgül hocamızdı.
Korkut Özal'ın fırsatçılığı. 1977 MSP Genel Kongresi öncesi, MSP Erzurum eski milletvekili ve Tarım Bakanı Korkut Özal, Erbakan Hoca'yı ismen değil ama fiilen devre dışı bırakacak yeni bir ekip oluşturmuşlardı. Bu şahsın ve ona kanan insanların gerçek amacını ve ayarını en net ve sert şekilde yazan ve camiamızı uyaran mert ve metin insan yine Ahmet Akgül Üstadımızdı. Hatta iman ve ihlasından kaynaklı ve ilm-i irfan ve yanaklı etkin konuşma ve uyarıları, delegeler üzerinde etkinlik sağlamış ve Korkut Özal ekibi hezimete uğramışlardı. Ama üstadımıza tebrik ve teşekkür eden bile çıkmamıştı.
Esat Coşan'ın fesatlıkları. 13 Kasım 1980'de, Erbakan hocamız henüz Mamak cezaevindeyken, alim ve fazıl insan, mürşit ve müderris Mehmet Zahit Kotku Efendi Hazretleri vefat buyurmuşlardı. Kendi postuna damadı olan Esat Coşan taşınmıştı. Siyasi cihatla tarikat hizmetlerini karıştıran ve Erbakan dahil herkesin kendisine biat etmesi gerektiği iddiasına kalkışan bu şahıs, Milli Görüş ve Erbakan sayesinde kendi tarikat saflarına katılan on binlerce insanımızı ve Avrupa Milli Görüş teşkilatlarımızı kandırıp kendisine bağlamış, milyonlarca marklık paraları toplamış, bunlarla ta Avustralyalarda çiftlikler, villalar satın alınmış ama üstelik Erbakan Avrupa'dan gelen bavul dolusu paraları nerelere harcadı diye suizan oluşturmaktan sakınmamışlardı. Bütün bu talihsiz süreçleri çok öncesinden konuşup yazan, hatta esatlık fesatlığa dönüşürse bu nifak sayılır, tahribatı ve günahı çok ağır olacaktır uyarısı yapan Ahmet Akgül'e karşı linç kampanyaları başlatılmıştı. Hatta kendisini susturmak ve satın almak üzere Esat Coşan'ın Elazığ temsilcilerinden rahmetli Efraim Yıldırım bizzat evine gelip Ahmet hocamıza, "Efendi Hazretleri ve muhterem istişare heyeti, sizin tarikatımızın Doğu ve Güneydoğu temsilcimiz olmanızı istiyorlar, bu yönde manevi işaretler aldıklarını söylüyorlar" deyince, Ahmet Akgül üstadımız, "Benim manevi terbiye rehberim Hacı Haydar Baba'dır, siyasi cihat mektebim ve liderim ise muhterem Erbakan hocamızdır. Bizim dünyalık makam ve imkanlarda gözümüz yoktur" diyerek bu teklife tenezzül buyurmamışlardı. Cemalettin Kaplan'ın ayrılığı. 1981 yılında Erbakan Hoca'dan izin alarak Avrupa'ya yollanan ve Milli Görüş İrşat ve Fetva Komisyonu Başkanı yapılan eski Adana Müftüsü Cemalettin Kaplan Hoca, maalesef gördüğü ilgi ve iltifatlar ve aklına giren şeytani unsurlar üzerine nefsi kabarmaya ve Milli Görüş'ü parçalama provalarına başlayınca, o sırada bütün Avrupa'yı sıkça dolaşan ve kendisine saygı ve itimat duyulan Ahmet Akgül hocamız, cemaatimizi ve önemli şahsiyetleri uyarmış, "Vaktinde gerekli ve yeterli önlemler alınmazsa, teşkilatımız parçalanır ve çok büyük sıkıntılar yaşanır" şeklinde hatırlatmalarda bulunmuşlardı. Ama maalesef bu uyarılar dikkate alınmadığından, 10 yılların emeği ve meyvesi olan Avrupa Milli Görüş Teşkilatları ikiye parçalanmış ve birbiriyle boğuşmak durumunda kalmışlardı. Almanya Berlin Teşkilatı'ndan insaf ehli bir zat, daha sonra üstadımıza, "Hocam, vaktinde sana kulak asıp uyarını ciddiye alsaydık bu belaları yaşamazdık. Ama genel merkezden hiç kimse bizi böyle uyarmadı" itirafında bulunmuşlardı. Zaman Gazetesi'nin nifakı. 3 Kasım 1986'da Fehmi Koru tarafından çıkarılmaya başlanan, daha sonra Fethullahların yayın organı yapılan Zaman Gazetesi, başta Fehmi Koru olmak üzere hep eski Milli Görüş yakını ve Milli Gazete yazarı kimselerce kurgulanmıştı. Hatta Erbakan Hoca'nın özel talimatlarıyla ve bir ihtiyacı karşılamak amacıyla çıkarıldı havaları atılmaktaydı. Bunun asılsız bir iddia olduğunu, kasıtlı ve hesaplı bir bölücülük hareketine hazırlanıldığını yine ilk defa Ahmet Akgül hocamız ortaya atınca, hatta gidip bizzat Erbakan hocamıza sorup danışmamız gerektiğini hatırlatınca, yine asılsız itham ve iftiralara maruz bırakılmışlardı. Çoğu Milli Gazete abonesini böylece kendi saflarına katanlar, daha sonra FETÖ şebekesinin gönüllü militanları olup çıkmışlardı. Ahmet Akgül'e kulak asmamak, Milli Görüş camiasına yine çok pahalıya patlamıştı.
Cemil Efendi'nin duyarsız ve tutarsız tavrı. Mürşid-i Kamil, Hacı Haydar Baba Hazretlerinin vefatının ardından ve özellikle 1985'lerden sonra, büyük oğlu Cemil Evliyaoğlu'nun Milli Görüş'e mesafeli davranmaya başlaması ve bizzat kendisine, Elazığ'ın kanaat önderlerinden Hacı Metin Sugözü Beyefendi'nin dükkanında Ahmet Akgül hocamıza, "Ya açıkça Erbakan'a çalışmayı bırakacaksın ya da tarikatımızla alakayı koparacaksın. Çünkü senin yüzünden herkes bizi Erbakancı sanıyor ve uzak duruyor" teklifinde bulunması. Ayrıca, güya çok büyük bir zat olan Fethullah Gülen hakkında Ahmet hocamızın yanıldığını ve çarpılacağını hatırlatması. Ama daha sonraları, bütün çocukları, yakınları ve bağlılarıyla ve bütün imkanlarıyla ve açıkça AKP'ye çalışması. Hem sadık bağlılarının hem Milli Görüş mensuplarının yüreklerini dağlamıştı. Cemil Efendi'nin "Fethullah Gülen, büyük evliyadır, karşı çıkan çarpılır" diyerek onun şeytani ayarını ve amacını ortaya döken Üstad Ahmet Akgül'ü suçlaması, daha sonra aynı FETÖ'cülerin ihtilale girişip ülkemizin başına ne sorunlar sarması bile hala bazılarının gözlerini açmamıştı. Fethullah Gülen'in marazlı maksadı. 1996'da Refah Yol iktidarı kurulunca Erbakan düşmanlığını açığa vuran Fethullah Gülen'in kirli niyetini ve gizli mahiyetini 1985'ten itibaren yazıp konuştuğu için üstadımızın başına gelmeyen kalmamıştı.
Mürşidinin çocukları, bağlıları, Fethullah'ın tüm aldatılmış yandaş takımları, farklı tarikat ve cemaat mensupları ve dini hizmet erbabı topyekün, Fethullah Gülen Hoca Efendi Hazretlerine, sen nasıl papalık hizmetkarı ve Amerikan uşağı diye saldırırsın? Nasıl bu zatın günümüzün Lorenz'i olduğunu ve CIA-Mossad bağlantılarını ortaya atarsın, diye dört bir yandan kendisine saldırmaya başlamışlardı. Yanında sadık bir avuç milli çözüm kahramanı dışında hiç kimse kalmamıştı. Hatta hainler daha ileri gidip, AKP iktidarıyla FETÖ'cüler el ele vererek, Ahmet Akgül'ü Ergenekonculukla irtibatlandırıp, en ağır cezaları aldırmak üzere hazırlanan komplolarla tutuklamışlardı. Ama üstadımızda zerre kadar yorgunluk ve yılgınlığa rastlanmamıştı. Üstelik, herkesin elini öpmek ve gözüne girmek için kapısında kuyruk salladığı o dönemde, çok yüksek cesaret ve örnek bir ilmi dirayet olarak, Üstad Ahmet Akgül, Küresel Fesatçılık ve Fethullahçılık kitabını yayımlamıştı. 2016 ayaklanmasından 7 sene önce. Hizbullahçıların tahribatları. Partiyi ve siyaseti küfür sayan ve nice masum Müslümanı düşman görüp canlarına kıyan, önce İrancılık ve sözde şeriatçılıkla başlayıp sonra Hizbullah terör şebekesine evrilmiş olan gafil, hain ve zalim bir hareketin henüz başlamadan önce özellikle Doğu ve Güneydoğu illerimizdeki sohbet ve seminerleriyle bu şeriat kılıflı gizli ve kirli şebekenin Siyonist tertiplerini, yakın ve uzak tehlikelerini ve özellikle milli görüşe yönelik sinsi tahribatlarını ilk ortaya koyan, karşı çıkan, hatta bu yüzden ölüm tehditleri alan ve Batman'da bir suikastten kıl payı kurtulan üstadımıza, yine maalesef ilk tepkilerin ve tersliklerin kendi teşkilatımızdan ve dindar camiadan gelmesi yürek dağlayıcıydı. Ama şeytanları bile utandıran şarlatanlıkları ve hunharca işledikleri masum katliamlarını, cihat kahramanlığı sayan akıl ve vicdan mahrumlarına karşı, üstadımızın haklı ve hayırlı uyarılarına kulak asılsaydı, nice katliam ve kavgalar yaşanmayacaktı. Recep Tayyip Erdoğan'ın hıyanet hazırlığı. 28 Şubat 1997'den itibaren milli görüşten ayrılacağı artık açığa çıkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tehlikeli ilişkilerini ve hıyanet girişimlerini ta İstanbul İl Başkanlığı sürecinden itibaren yazıp hatırlatıp toplumu ve teşkilatımızı uyaran Üstad Ahmet Akgül'ün uyarıları dikkate alınsaydı bu denli büyük bir kopuş yaşanmayacaktı ve 24 yıllık iktidar talanları ve tahribatları önlenmiş olacaktı.
Sayın Erdoğan'ın milli görüşten kopuş öncesine
ve 24 yıllık iktidar sürecine ait tam 13 kitap yazan Ahmet Akgül, İstanbul İl Başkanlığından ve Belediye Başkanlığından ve daha önceki bağlantılarından itibaren siyasi ihtirasları ve şahsi imkan ve iktidarı için neler yapabileceğini, hangi değer ve dinamikleri çiğneyebileceğini açıkça ve cesurca ama milli ve manevi bir sorumlulukla ortaya koymuşlardı. Tabii işte bu yüzden boynuna takılmadık yafta, şahsına atılmamış iftira kalmamıştı. Hatta işte bu yüzden bir daire parası tazminatlara ve aylar boyu hapis cezalarına uğratılmışlardı.
Partideki Pakradun takımı, milli görüş partilerine malum odaklarca sızdırılan, Erbakan hocamız tarafından da siyaset ve hükümet imkanlarından yararlanıp, adil düzen devriminin altyapısını hazırlama hatırına bu girişime katlanılan, hatta bir kısmının kutlu davamıza nasıl ters davrandıkları sonradan ortaya çıkan birkaç kişinin, partiye katılmadan önce milli görüş ve Erbakan'a ilgisizliklerini ve milli nizam sürecinden habersizliklerini, tepeden inme, MSP'ye girmelerini ve girer girmez milletvekili ve bakan oluvermelerini, Erbakan'ı başarısız göstermek ve milli görüşü temelinden çökertmek için, Elazığ'da, Van'da, Ankara'da, Sivas'ta bu sinsi ve şaibeli kişilerin gaflet, cehalet, hatta enaniyet değil, kasıtlı, kararlı ve hesaplı hıyanet girişimlerine bizzat şahit olup ilgilileri uyarınca Ahmet Akgül'e nasıl düşman kesildiklerini, teşkilatlarda hizmet vermesinin engellendiğini, değil bir Müslümanın başka Müslümana, hatta vicdan ehli hiçbir insanın başka bir insana asla yapamayacağı asılsız isnat ve iftiralara yönelmelerini, dahası bu kişilere bizzat üstadımız tarafından bu konuyu Erbakan hocamıza taşıyın, sizi de bizi de çağırsın. Ahmet, sen yanlış düşünüyorsun, bu ağabeylerin gerçek Müslüman ve örnek dava adamlarıdır desin, kalkıp sizden hem özür dileyim hem de bu iddialardan vazgeçeyim, teklifini defalarca hatırlattığı halde asla yanaşmamaları ve ilgilenmemeleri. Ki aslında bu teklifi üstadımıza kendilerinin yapması gerekirdi.
Bütün bunlar ve zaten açıkça yaptıkları tahribatlar, milli görüşe özel sızdırıldıklarının açık belgeleriydi. Hem üstadımız, bunlarla ilgili ve tarihte ilk defa bir başvuru kaynağı olan Kripto Yahudiler ve Pakraduniler kitabını hazırlayıvermişti. Fatih Erbakan'a yönelik yapıcı uyarıları. Ahmet Akgül, üstadımız, Erbakan hocamızın oğlu Fatih Erbakan'a hep sahiplik etmiş ve saygı göstermiş bir insandı. Partideki malum kişilerin onu kışkırtma ve ayrılmaya zorlama konusunda nasıl çabaladıklarını ve tuzaklar kurduklarını defalarca yazmıştı. Hatta birkaç sefer seçkin şahsiyetlerden oluşan ekipleri Sayın Fatih Erbakan'a gönderip bunları yazılı uyarılarla kendisine hatırlatmıştı. Üstadımız, Fatih'e kısaca, SP içerisindeki herhangi bir görevi kabul et, küçümseme. Bu kutlu teşkilat içerisinde birkaç yıl daha pişmeniz, yetişmeniz ve tüm teşkilat kademelerinde sevilip sivrilip ümit haline gelmeniz için sabret, acele etme. Malum kişileri de aynen Erbakan hocamız gibi idare et, kavga ve kargaşaya girme. Böyle davranırsan bir zaman sonra hem saygınlığın yükselecek hem de önündeki engeller bertaraf edilecektir. Ama hırslarına ve heyecanlarına yenilir, aceleci bir refleksle ayrı parti kurmaya yeltenirsen, birkaç yıl havalı ve güya başarılı gibi görülsen de, hakkındaki muhabbet nefrete döner ve geçici havalar saman alevi gibi söner. Kendine de, ailene de, geleceğine de, Aziz hocamızın mübarek hatırasına ve emanetine de bu kötülükleri yapmayacağını diliyorum şeklindeki nasihatleri maalesef havada kalmıştı ve işte durum ortadaydı. Üstadımızın yüreğini yaralayan en acı şey ise SP'lilerle YRP'li kardeşlerin birbirlerine hasım, hatta düşman gibi davranmalarıydı. Soruyoruz, hangi hizmet ve sevap bu günahın kefareti olacaktı ve yarın Erbakan'ın huzuruna nasıl çıkılacaktı?
Peki niye mi bunları hatırlattık? İnşallah çok yakın bir gelecekte öyle zuhuratlar yaşanacak ve öyle sırlar ortaya çıkacak ki, işte o günlerde bugün dürüst takındığı ve dava dertlisi sanıldığı, üstadımızı da tanıdığı halde ona karşı burun büken ve nankörlük edenlerin yarın yüzleri kızarsın, pişmanlık ve perişanlıkları artsın diye bunları yazdık. Ne o, yoksa Allah herkesten intikamını almayacak ve ilahi adalet yerini bulmayacak mı sanmıştınız? Ama üstadımızdan çok duymuşluğumuz vardır. O süreçte bize düşen yine Hazreti Yusuf'un hain kardeşlerine söylediğini hatırlatmaktır. La tesribe aleykümül yevm. Bugün size karşı kınama ve hesap sorma yok. Haydi tevbe edin ki Allah da sizi bağışlasın. Yusuf 92. Bu 11 meşhur şahıs, üstadımızın üstün bir feraset ve yüksek bir dirayet ve cesaretle dinimize, devletimize ve milletimize yönelik yıkıcı ve yozlaştırıcı girişimlerin sahibi olan bedbaht insanları nasıl herkesten 10 yıllar önce farkına varıp uyardığına dair sadece birkaç örnek konumundadır. Yoksa üstadımızın ifadesiyle bu tür kişiler ve girişimlerle ilgili belki 40 kadar örneğimiz vardır. Ne diyelim? Anlayana sivrisinek sazdır, ahmaklara davul zurna azdır. Bütün bunlardan anlaşılıyor ki, çok orijinal ve çarpıcı bir meal-i kerim hazırlayacak kadar Kur'an'a vakıf. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve Asr-ı Saadet eserini yazacak kadar İslam tarihine aşina. 100 Kur'ani kavram ve yorumları, şaheserini ortaya koyacak kadar İslam hukukuyla ve çağdaş sorunlarla alakalı. Dünyanın değişimi ve Erbakan devrimini yazacak kadar davasına duyarlı ve tutarlı bir bilge şahsiyetin herhalde bugün söyledikleri ve müjdeleyip bekledikleri de ve inşallah çok yakın bir gelecekte aynen ortaya çıkacak haddini bilmezlerin ve erdemsizlerin yüzleri kızaracaktır. Sık sık En'am suresi 33. ayet-i kerimesini, "Ey Nebim, kesin olarak biliyoruz ki onların söyledikleri seni gerçekten üzüyor. Doğrusu onlar seni yalanlamıyorlar, ancak zalimler inatla ve şeytanlık damarıyla aslında Allah'ın ayetlerine baş kaldırıyorlar. İtiraz ve isyanları bundandır ve asıl düşmanlıkları banadır. Her asılda Hazreti Peygamberi ve onun izindeki İslam tebliğcilerini yalanlayan kimse aslında Allah'ın ahkamına kin tutmakta ve gerçeği fark ettiği halde ısrarla saldırıp çok inatçı Yahudiler gibi cuhutluk yani cıfıtlık ve fesatçılık yapmaktadır. Okuyan üstadımızın niye, sarih Kur'an ayetlerine ve sahih hadis-i şeriflere dayanarak
akıl ve vicdanı esas alarak, hak davamızla ilgili prensiplere uyarak yapılan uyarılara karşı çıkanlar, aslında Allah'a, Kur'an'a ve Resulullah'a baş kaldırdıklarının farkında olmayanlardır, buyurdukları, şimdi daha iyi anlaşılmaktadır. Çünkü din istismarcılarının, dava sahtekarlarının, toplumları aldatıp, yoldan çıkarmasında ve kendilerine bağlamasında, en etkin tuzakları, insanları Allah ile, yani Kur'an ayetlerini ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini, eksik ve yanlış yorumlayarak, insanları kandırmalarıdır. İnsanları Allah ile aldatanların şeytani tuzakları. Ey insanlar, hiç şüphesiz Allah'ın vaadi haktır, her dediği olacaktır. Öyleyse, dünya hayatı sizi aldatmasın ve şeytan gibi bir takım sinsi ve tehlikeli aldatıcılar da
Kur'an'ın ayetlerini, peygamberin hadislerini istismar edip, eğrilterek
ve kendisine hak dostu havası vererek sizi Allah'ın rahmet ve mağfiretiyle aldatmasın. Bundan sakının ki, en yaygın ve maalesef saygın olan bir sahtekarlıktır. Fatır 5.
Bir zamanlar kendisi, ekibi ve takipçileri, güya cesaret göstermek ve dikkat çekmek için ikide bir hakaret ettikleri Mustafa Kemal, hak olan Kur'an, bazı yobazlar ve istismarcılarca, maalesef haksızlığı kabule vasıta yapıldı diyen insandı. Yetmez, kutsal Filistin topraklarında bir Yahudi devleti kurma hazırlığını fark edince, Hakimiyet-i Milliye gazetesinde şu demeci yayımlamıştı. Peygamberin son arzularını, yani Kudüs ve civarı mukaddes toprakların daima İslam hakimiyetinde kalmasını temin için gerekirse kanımızı dökmeye hazırız. Avrupa'nın bu mukaddes yerleri işgale yeltendiği ilk adımda, bütün İslam aleminin ayaklanıp icraata geçeceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Not, aynı sözleri 1937 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de hatırlatmıştır. Oysa bu sözde dindar kahramanlar, tam 2 yıl boyunca Gazze'yi baştan başa yakıp yıkan ve yüzbinlerce masum Filistinli Müslümana soykırım uygulayan Kuduz ve soysuz İsrail'i bol bol kınamaktan başka hiçbir şey yapamamışlar, ciddi ve caydırıcı tek bir adım atamamışlardı. Oysa Mustafa Kemal'in çıkışı, Siyonist İsrail'in kuruluşunu 11 yıl geciktirmeyi başarmıştı. Allah, aklını işletmeyenler ve vicdanını ölçü edinmeyenler üzerine pislik indirir. Yunus Suresi 100. ayeti üzerinde durulmalıdır. Halkı tanımak, hakkı tanımaktan daha zordur diyen Şems-i Tebrizi, önemli ve gizemli bir gerçeğe işaret buyurmuşlardır. Kur'an'daki aldatmaların küçükten büyüğe sıralaması şöyle yapılmaktadır. 1. Yaldızlı, süslü laflarla aldatma, aldanma. En'am 112. 2. Beldelerde egemenlik kurmak, gezip dolaşmakla aldatma, aldanma. Ali İmran 196, Gafir 4. 3. Dine sokulan uydurma ve iftiralarla aldatma, aldanma. Ali İmran 24, Enfal 49. 4. Hurafelerle, uydurmalarla, anlamını bilmeden okuyuşlarla aldatma, aldanma. Hadid 14. 5. Sefil rezil yaşayışla aldatma, aldanma, Ali İmran 185, En'am 70, Araf 51, Lokman 33, Fatır 5, Hadid 20. 6. Evliya, ulema geçinerek, Allah ile aldatma, aldanma, Lokman 33, Fatır 5, Hadid 14. Aldatma, şeytan marifetiyle olur, 3 temel vasıtası vardır. 1. Şeytan evliyası, Araf 27, 30, korku salan, 2. Şeytanın orduları, şuara, 95, silahlı, silahsız, dernek, kanlık, zümre, 3. Hizbu şeytan, şeytanın özel ekibi ve taraftarları, mücadele 19, din kisvesi altında Kur'an'ı unutturmak, uzaklaştırmak, hiç okutmayarak veya anlaşılan dilde okutmayarak. Ne dediğini anlamadan namaz kılmak yasaklanmıştır. Nisa 43. Ne dediğini anlamadan namaz kılanlar lanetlenmiş ve uyarılmıştır. Maun 4-5. Çevirisi yapılamayan bir kitabın anlamı yok demektir. Mustafa Kemal Atatürk, Kur'an esasında manadır. Allah'ın dışında başkalarını ve Kur'an dışı davrananları evliya, yönetici ve manevi rehber edinenlerin durumu, bir ev edinen dişi örümceğin durumuna benzer. Ve evlerin en güvensizi, en zayıfı elbette ki dişi örümceğin evidir. Keşke bilselerdi. Ankebut 41. Ey iman edenler! Ra'ina demeyin, unzurna deyin, bizi davar gibi güt diye konuşmayın, bize bak diye konuşun ve dinleyin. Bakara 104. Ra'ya, halk anlamında bilinir, sürü demektir, çoban gerektirir. Allah katında en değerliniz, takvada en ileri olanınızdır. Hucurat 13.
Rabbinin katındaki ahiret, kutlu akibet, takva sahipleri içindir ve onlar kazanacaktır. Zuhruf 35. Allah ile aldatmanın küresel arka planında dört ana evre vardır. 1. Siyonist Yahudilerin kurguladığı Alman tezgahı, 1. Dünya Savaşı'na sürüklenme olayımız ve İttihatçıların hıyanet tuzağı. 2. Siyonizmin tertiplediği AB tezgahı, Avrupa Birliği'ne uyum süreci kisvesi altında yaşananlar, Medeniyetler İttifakı. 3. ABD tezgahı, ılımlı İslam, yeni Osmanlıcılık, ekonomik bağlılık. 4. İşbirlikçi iktidarlar eliyle, aleyhinde atıp tutarak, gerçekte İsrail'e yaranmacılık ve BOP eş başkanlıkları. Bütün bu tezgah ve tuzakları en iyi bilip uyaran ise, Aziz Erbakan hocamız ve Ahmet Akgül üstadımızdır.